Ayrım 5. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 38. Durum Ruhi ve Nilgün açısından böyle sürüp gitmedi elbette. Polislerin gitmesinin ve Nilgün'ün pırıltılı gözyaşlarıyla süslediği sonsuz yemin billahlarının ardından hararetli bir sevişmeyle sonlanan bu olaydan kısa bir süre sonra Oltu'nun kara kışına da, geçmek bilmeyen günlere de, Ruhi'nin sıkıcı muhabbetine de dayanacak gücü kalmayan Nilgün kocasını terk etti. Buna biraz da Düzceli Şenol sebep oldu aslında. Nilgün ilçede adanın tümden orospuya çıktığını anlar gibi olmuştu, çok canı sıkkındı. Karşı komşusu bile onu görünce kapıyı küt diye yüzüne kapatıyor, hiç kimse selam vermiyordu. Ruhi'nin Tercan'a buzda düşüp kolunu kıran annesini ziyarete gittiği bir cuma günü, Şenol resmi giysileriyle eczaneye uğradı. Çok havalı, çok edalıydı, çarpık çarpık gülümsüyor, arada eli beylik tabancasının kabzasına gidiyordu. "Kocana bir yalan uydur da seni Trabzon'a, denize sıfır şahane bir otele götüreyim," dedi. Bir yandan da eczanenin optik bölümünün tezgahında duran bir el aynasını almış kendini inceliyordu. Karşı konulmaz bir erkek olduğundan zerrece kuşkusu yoktu. Şenol'un ilk gördüğü andan itibaren bayıldığı çarpık gülüşü, Nilgün'ün bu kez fena halde sinirine dokundu. Aksiliği de üstündeydi. "Polisi ne oteli be, bir kere yattık diye beni orospu mu zannettin?" diye tersledi. Şenol, Nilgün'ün nazlandığını sanıyordu. İkide bir çevreye göz atıp kadının orasını burasını okşuyor, elini eteğinin altına sokmaya çalışıyor, tatlı tatlı ısrar ediyordu. Nilgün'ün nazı kabak tadı verince sinirlendi. "Ulan o gece gözlerinle veriyordun ya, ne oldu?" dedi sertçe. "Nilgün sana öyle gelmiş canım, hadi ikile," dedi. Şenol aldırmadı, gene üsteledi. Nilgün daha da çirkefleşti. Derken tartışma iyice büyüdü. Isrardan iyice bunalan Nilgün, "İyi tamam bakarız," deyip Şenol'u oyalayacak yerde, "Hiçbir yere gitmem. Git kendine sikecek orospu bul," diye bağırınca, kadının yatağına tekrar gireceği anı deli gibi bekleyen polis sahiden delirdi. "Gebertirim ulan seni," diyerek tabancasını çektiği gibi Nilgün'ün şakağına dayadı. Şenol'un hiddetten dışarı fırlayan gözlerini görünce kadının ödü koptu. Şenol kendisine bir daha hayır diyecek olursa anasından emdiği sütü burnundan getirmekle, uyuşturucu hap satan kocasının ipliğini pazara çıkarmakla, fuhuş yapıyor diye evini bastırtmakla, aklına gelen ne kadar suç varsa hepsiyle tehdit etti. Bu hafta sonu Trabzon'a gitmek üzere hazır olmasına emretti, çıkıp gitti. Yakışıklı polisin bir anda manyaklaştığını gören ve dediğini yapacağından korkan Nilgün, artık bu ilçede yaşamasının mümkün olmadığını anladı. Hemen o gece Ruhi'ye Marmaris'in burnunda tüttüğünü, gidip biraz kalmak istediğini söyledi. Ruhi'nin hiç keyfi yoktu. Annesinin kolunun kırığı bir türlü iyileşmeyince, doktor ameliyattan başka çare olmadığını söylemişti. "Tam hastaneden çıkınca alıp getireyim, iyileşinceye kadar bizde kalsın," diye düşünürken, karısının Marmaris'e gitmek istemesi canını sıktı. Annesi, bir gelinin kalitesini hamaratlığıyla ölçen Emeti Hanım, Nilgün'ün "kaynanam hasta, gelsin bize bakayım" diyecek yerde, Marmaris'e gittiğini duyarsa kıyameti koparır, Ruhi'yi doğduğuna pişman ederdi. Bir de üstüne karısının yokluğunda evi bok götürecek, ayağına giyecek pantolon bulamayacaktı. Nilgün hafif meşrap olsa da iyi bir ev kadınıydı, hamarattı, nefis yemek yapar, evini daima bal dök yala derecesinde temiz tutar, Ruhi'yi jilet gibi giydirirdi. Ruhi ne zaman karısı hakkında hafif bir dedikodu duyup kendine bir çeki düzen ver diyecek olsa, etlisinden sütlüsüne dört dörtlük donanmış sofranın başında geçtiği an her şeyi unutur, ertesi gün sanki kulağına öyle bir şey gelmemiş gibi davranırdı. Annesinin muhtemel ameliyatının yarattığı sıkıntıyla sert koca havasına girip, "Yazın gidersin, otur oturduğun yerde," diyecek oldu. Ama daha cümlesini bitirmeden Şenol'un yapacaklarından ödü kopan Nilgün, "Hayatımdan bıktım artık," diye çığlıklar atıp kendini duvardan duvara vurarak ağlamaya başladı. Şenol gözünü öyle bir korkutmuştu ki göğsünü bağrını yırtıyor, bağırmaktan nefesi kesiliyordu. Karısının bu halini görünce kafayı üşütmesinden korkan Ruhi, tamam git demekle kalmadı, Erzurum'dan Dalaman'a Ankara aktarmalı bir uçakla göndereceğine de söz verdi. Nilgün bir iki ay Marmaris'te kalmaya niyetliydi. Bu süre içinde Şenol yatışır, millet dedikodu yapmaya doyar, kaynanasının ameliyat tantanası biter, o da dönüp evine gelirdi. Ama reçetesiz uyuşturucu hapsatmaktan bok gibi para kazanan Ruhi, karısına uçak bileti yerine dandik bir firmadan orta sıra otobüs bileti alınca, aslen İzmirli olan Nilgün'ün asfalyaları attı. Yükte hafif, pahada ağır nesi varsa, düğünde takılan takılar da dahil, hepsini topladığı gibi Marmaris'e döndü. Bu sıkıcı ve tutucu ilçe, Ruhi'ye olan aşkını da öldürmüştü zaten. Niye hala bu herifle evliyim ki diye düşünmüş, tek bir sebep bulamamıştı. Ruhi'nin de Nilgün hakkındaki dedikoduları göğüsleyecek gücü kalmamıştı artık. Karısını vazgeçirmeye çalışmak bir yana, cehenneme kadar yolum var diye kestirip attı. Kestirip attı ama Nilgünsüz yaşamak hiç de kolay olmadı. Kendisini defalarca boynuzlayan karısını unutmak için çok çırpındı. Onsuz da pekala yaşayabileceğine inanmak istiyordu. Bir kalfa bulup oturttuğu eczanesine, günlerce uğramayıp oraya buraya gezmeye mi gitmedi? İş anlarının bodrum katlarına gizlenmiş pavyonlarda küfeyle para mı yemedi? Kusuncaya kadar rakı mı içmedi? Hatta millete el altından sattığı ilaçları mı kullanmadı? Nilgün'ün buğulu bakışlarını aklından çıkarmak için ne gerekiyorsa yaptı ama olmadı, olmadı, olmadı. Tam da tahmin ettiği gibi Nilgün gidince bok götüren evinde uzun geceler geçirmeye dayanamıyor, bekar arkadaşlarını toplayıp içki masaları kuruyor, adam akıllı sarhoş olup bir otobüs bileti yüzünden kendisini terk ettiğini söylediği Nilgün'le evlenerek hayatının en büyük yanlışını yaptığını anlatıyor. Adını ağzıma alırsam beni belediye meydanında siksinler diye bas bas bağırıyor, daha bin türlü küfürle kendisine ve Nilgün'e söverek ortalığı ayağa kaldırıyordu. Öyle inandırıcı, öyle öfkeliydi ki arkadaşları bu işin gerçekten bittiğine inandılar. Ruhi'ye uygun, bu kez kesinlikle çok namuslu bir kız aramaya başladılar. Muhasebeci Dilaver, Ruhi ile Baldızı Fulya'nın arasını yapmayı kafaya koymuştu. Arkadaşının iyiliğini değil, kendi çıkarını düşündüğü için müthiş gayrete gelmiş durumdaydı. İlçeye büyükçe bir süpermarket açılmasıyla birer birer kapanmaya başlayan, bakkal kasap türünden küçük esnafın defterlerini tutan muhasebecinin işleri iyi gitmiyordu. Bacanak olurlarsa kirasını zor öder hale geldiği büroyu kapatıp Ruhi'nin yakında açacağı ikinci eczaneye kapağı atabilir, kalfalık etmek ayağına bütün gün sıcacık dükkanda oturup her ay başı tıkır tıkır maaşını alabilirdi. Karısına böyle söylüyordu ama Dilaver'in asıl derdi Nilgün'dü. Ruhi'nin kendini beğenmiş karısından nefret ediyordu. Bu derin nefret, Ruhi'yi açmayı düşündüğü ikinci eczane için malzeme bakmaya Erzurum'a gittiği bir gün başladı. Ruhi'nin dükkanda olmadığını bilen Dilaver, kuyumcu Müfit'ten taksitle bir altın bileklik alıp eczanenin yolunu tutmuştu. Arkadaşının karısıyla aşk yaşamak için altın almanın hiç zamanı değildi aslında, gırtlağına kadar borçluydu. Ama Nilgün'ün başını sağa sola çevirdikçe hafif titreşen gıdığına, soğuk nedeniyle kat kat giyinmesine rağmen iriliği belli olan göğüslerine kafayı takmıştı bir kere. Dilaver için başlangıçta şiddetli bir cinsel arzudan ibaret olan Nilgün giderek aşk öznesine dönüşmüş, zavallı muhasebeci gece gündüz Nilgün'ü düşünür olmuştu. Hülyalı hali, dalıp dalıp gitmeleri karısının dikkatini çekti. Köy işleri ilçe müdürlüğünde çalışan üç kadından biri olan Feriha, cin gibiydi. Dairede her şeyin altından tek başına kalkıyordu. Sabahtan akşama kadar ona buna laf yetiştiren, işleri toparlayan becerikli kadın, akşamları da evini çekip çeviriyor, lise sonunda okuyan oğlunu, İlçenin tek ve aslında gayet başarısız olan üniversiteye hazırlık kursuna gönderebilmek için eve giren parayı kuruş kuruş harcıyor, uğraşıyor, didiniyor, pişiriyor, kotarıyor. Kısacası hayatları yolunda gitsin diye elinden geleni yapıyordu. Dilaver karısının dikkatini çeken dalgınlığını, iştahsız ve mutsuz oluşunu işlerin kötülüğüne bağlayıp "Sikiyim böyle hayatı. Ayakkabıcı Topbaş da dükkanı kapattı, gitti mi sana bir defter daha?" diye ağlak yapınca, cin olduğu kadar temiz kalpli de olan Feriha, bu yalana inanmakla kalmamış, bir de niyeti bozduğunu bilmediği kocasını "Üzülme, düzelir" diyerek teselli etmişti. Kuyumcu Müfit dükkanı daha bismillah yeni açmışken, Dilaver'i karşısında görünce, "Adamın gene ver bana defterlerini, seni bir ayda devletten alacaklı çıkarmazsam şerefsizim" diye tutturacağını sandı, canı sıkıldı. Kuyumcunun muhasebecisinden bir şikayeti yoktu ama Dilaver laftan anlamıyordu. Adam defter meselesine girmeyip doğrudan şık bir altın bilekliğin fiyatını sorunca çok şaşırdı. Meteliğe kurşun atan muhasebecinin onca parayı kimin için gözden çıkardığını merak etti. Dilaver de az değildi. İlçedeki kuşların bile kiminle ne haltlar karıştırdığından haberdar olan kuyumcunun meraklı sorularına muhatap olacağını bildiğinden çalacağı minarenin kılıfını daha gelmeden hazırlamıştı. Fedakar, vefakar ve çilekeş karıcığına bugüne kadar iğne bile almamış bir öküzdü o. Oysa aile hayatının kıymetini bilmek, arada bir ufak bir şeyle bile olsa hanımın gönlünü hoş etmek lazımdı. Yaş ilerleyince anlıyordu insan. Mutluluk öyle gökten zembille inmiyor, itina istiyordu. Müfit, kaçak et kesme olaylarına girdiğini hiç duymadığı Dilaver'e hemen inandı. Evlilik hakkında sıraladığı altın öğütleri can kulağıyla dinledi. Çulsuz muhasebeci de karısının maaşının dörtte birini bir kalemde bayıldığı bilekliği cebine koyup gitti. Ama bu pahalı hediye Denyo Dilaver'in işine yaramadı. Nilgün'e önce hafiften sonra açıkça asılmış, nihayet paketi uzatmış, kadın üstünde koskocaman Özkoçak kuyumcusu yazan kutuya göz ucuyla bile bakmaya tenezzül etmeyince bayağı bozulmuştu. Nilgün'ün hediyeyi hafif bulduğunu sanıyor, "Ulan altın olduğu belli işte, aç bir bak" diye söyleniyordu içinden. Nilgün bir de üstüne üstlük parmağının ucuyla hediyesini ittirince iyice kötü oldu. Günlerdir ruh gibi gezmesine yol açan aşkı balon gibi söndü. Kırılan gururu nedeniyle kırgından çok kızgın çıkan bir sesle "Ellere var da bize yok mu yani?" dedi. Nilgün irkilmedi bile, pişkindi, rahattı. Şenol'la yeni yeni kesişmeye başlamıştı, çarpık gülüşlü polisten başka kimseyi gözü görmüyordu. Kızgınlığını örtmek için sırıtmaya çabalayan bu çirkin yüze cevap vermek yerine, gözlüklerin bulunduğu tezgahtaki el aynasını alıp Dilaver'in yüzüne tuttu. Sırıtması yüzünde donan Dilaver, o andan itibaren Nilgün'e diş bilemeye başladı. Dilaver, Nilgün tarafından fena halde aşağılanmakla kalmamıştı o gün. Müfit denen o kuyumcu pezevenk de yememiş içmemiş, paraya bayılıp altın bileklik aldığını karısına yetiştirmişti. Bir de bu yüzden karısıyla kapıştılar. Feriha aynı gün öğle tatilinde daireden bir arkadaşın yeni doğan bebeğine takmak için çeyrek altın fiyatı sormaya uğradığında, üstüne vazifeymiş gibi, "Yenge, Dilaver abi sana bir bileklik aldı, görme bayılırsın. Ama benden duymuş olma" demiş. Böylece Dilaver'in hanım beğenmedi diyerek geri vermeyi düşündüğü bileklik evde gecenin meselesi haline gelmişti. Daha eve adım atar atmaz sözde cin Feriha açtı ağzını, yumdu gözünü. "Ayağımıza giyecek donumuz yok, çocukların üstü başı dökülüyor, bayram değil seyran değil, bana altın bileklik almakta nereden çıktı" diye kıyameti koparttı. Eve girdiğinde Feriha'nın yüzünden düşenin bin parça olduğunu görünce ödü kopan Dilaver, karısının bu iyi niyetle hatta safça sözlerini duyduğu an derin bir nefes almıştı. Tam "Haklısın hanım, eşeklik işte" diye söze girecekti ki birden sinirlendi. Gerçekten ona almış olsa Feriha kıymet bilmek yerine kocasına böyle şarlayacaktı demek. Ulan bir gün de sana yaranayım be, yaranayım diyerek kavga çıkardı. Adet yerini bulsun diye bir de tokat attı. Feriha'da altta kalacak göz yoktu. O da kızının matematik kitabını kaptığı gibi kocasının kafasına fırlattı. Biraz itiştiler. Oğulları, kesin kavgayı ya, ders çalışıyoruz burada diye bağırdı. Kazık kadar olduğu halde hala bir odası olmadığı için söylendi. Kız korkup ağladı filan derken herkes yatıştı. Dilaver kendisini yatak odasına almayan Feriha'ya kapının arkasından epeyce yalakalık etti. Sonunda koynuna girmeyi başardı. Ertesi gün bilekliği kuyumcu Müfit'e iade etti. Çenesini tutamadığı için teessüf etmeyi de unutmadı. Böylece Dilaver'in Nilgün macerası aile içinde fazla hasara yol açmadan sona erdi. Ama muhasebecinin ruhunda açılan yara tamir olmamıştı. Nilgün'ün önce tipine bir bak, sonra bana asıl demek isteyerek yüzüne ayna tutmasıyla aşkı sönen Dilaver, fena halde aşağılandığı bu durumun bedelini ödetmek için yanıp tutuşur olmuştu. O güne kadar Nilgün hakkında tek kelime kötü konuşmazken, önüne gelene karının orospuluğundan dem vurmaya, hatta eski defterleri karıştırıp Ruhi'yi ufak ufak karısı aleyhine doldurmaya başladı. Nilgün'ün kocasını terk edip Marmaris'e gittiğini öğrenince çok sevinmiş, gerçek bir arkadaş bozuyla Ruhi'yi içmeye götürmüş, sözü oradan buradan dolaştırmış, sonunda ''Bugüne kadar yanlış anlarsın diye korkumdan ağzımı açmadım. Ama senin karı bana bile iş attı Ruhi. Yalanım varsa aha şu nimet çarpsın.'' diyerek ekmeği öpmüştü. Ruhi o kadar ezik, o kadar zavallı bir durumdaydı ki, daha fazla utanamayacağını anlayarak karısının aleyhinde o da atıp tutmaya başladı. Boşanmaya kararlıydı, dava açmak için avukat avukat geziyordu. Ama ilçede hiç kimse boynuzlu eczacının karısını boşayacağına inanmıyordu. Yüzü çok yumuşaktı, kevaşe bir karının elinde maymun olmuştu. Nilgün eve dönüp bir iki ağlayacak olsa her şeyi unutup Allah'ın orospusunu gene bağrına basardı. Bu nedenle Ruhi'yi yeniden baş göz etmedikçe Dilaver'in içi rahat etmeyecekti. Nilgün tehlikeli karıydı, sağ solu hiç belli olmazdı. Altın vermeye kalktığı gün eczaneyi kös kös terk ederken öyle bir bakış bakmıştı ki Dilaver ya Ruhi'ye söylerse diye günlerce uyku uyuyamamıştı. Nilgün kocasından ayrılmaktan vazgeçerdi, dönüp gelirse Ruhi muhakkak hesap soracak, Dilaver'e bile iş atmışın diyecekti. Nilgün altta kalmazdı. Asıl o bana asıldı. Utanmadan altın alıp gelmiş, inanmıyorsan git Müfit'e sor demeyeceğine malumdu. Dilaver istediği kadar inkar etsin, Ruhi illaki karısına inanırdı. Olay bu kadarla da kalmazdı. Nilgün'ün geri gelmesi halinde altın bileklik hikayesi dönüp dolaşıp Feriha'nın kulağına kadar gidebilirdi. Ruhi karısının yalanlarını yutardı ama Feriha kendisininkileri yutmaz, o zaman da pirincin taşını ayıklamak mümkün olmazdı. Yanında anası, karısı veya kız kardeşi olmadan yabancı bir erkeği evine sokmak adeti olmadığı halde bir akşam baldızı Fulya ile tanışsınlar, görüşsünler diye Feriha'ya köfteli ayran aşı yaptırdı. Nilgün'ü solda sıfır bırakacak kalibrede bir eş aramaya çıkan eczacıyı evine yemeye çağırdı. Konu evde açık açık konuşulmuş, Fulya'nın Ruhi ile evlenmesinin aileye sağlayacağı total fayda karı koca arasında uzun uzun müzakere edilmişti. 5. ayrımın sonu, sayfa 46.